Ayrım 32, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 294. Hasan Rahmani, ajanı Leyla'nın ölümünü 2 gün sonra 19 Ocak'ta öğrendi. Kadın General Kadiri'nin yatağından getireceği bilgiyi vermek için randevusuna gelmeyince başına geleceklerden korkmuş ve morg kayıtlarını incelemişti. Mansur Hastanesi kayıtlarında kadının askeri binalarda ölenlerle birlikte bir toplu mezara gömüldüğü bildiriliyordu. Rahmani ajanının gece yarısı boş bir arsadan geçerken bir bomba isabetiyle ölmüş olmasına inanacak kadar saf değildi. Kadiri kadının gizli görevini her nasılsa öğrenmiş ve buna bir son vermiş olmalıydı. Bu da kadının ölmeden önce konuşmuş olması demekti. Şu halde Kadiri kendisi için güçlü ve çok tehlikeli bir düşmana dönüşmüştü. Daha da kötüsü rejimin iç çevresiyle olan bağını kaybetmişti. Rahmani Kadiri'nin de kendisi kadar kaygılı olduğunu bilseydi çok memnun olurdu. Ama bunu bilemezdi. Bildiği tek şey bundan sonra aşırı dikkatli olması gerektiğiydi. Hava savaşının 2. gününde Irak İsrail'e karşı ilk füzelerini fırlattı. Medya bunların Sovyet yapısı Scud B füzeleri olduğunu yazdı ve bu savaşın sonuna kadar böyle devam etti. Oysa füzeler Scud değildi. Saldırı hedefi saçma değildi. Irak İsrail'in büyük sivil kayıplar vermeye tahammülü olmadığını biliyordu. İlk füze başlıkları Tel Aviv çevresine düşmeye başladığında İsrail savaşa girme tepkisini gösterdi. Bu da Bağdat'ın istediği şeydi. Irak karşısındaki 50 ulusluk koalisyonda 17 Arap devleti vardı ve bunların İslamiyet dışında ortak paylaştıkları şey de İsrail düşmanlığıydı. Irak, İsrail'in kışkırtılarak savaşa girmeye zorlanması halinde koalisyondaki Arap devletlerinin çekileceklerini tahmin ediyordu ve bunda da haklıydı. Suudi Arabistan Kralı Fahd bile içinden çıkılmaz bir durumda kalacaktı. İsrail'e düşen ilk roketlerin gaz ya da mikrop başlıklı olabileceğinden korkuldu. Eğer böyle olsaydı İsrail'i tutmak mümkün olamayacaktı. Ancak başlıkların konvansiyonel oldukları ortaya çıktı. Yine de İsrail içindeki psikolojik etki çok büyük oldu. Birleşik Devletler bir karşı saldırıda bulunulmaması için Kudüs'e çok yoğun bir baskıya başladı. Yitzhak Shamir'e müttefiklerin durumun gereğine bakacakları söylendi. İsrail aslında kendi F-15 bombardıman uçaklarından bir filoyu havalandırdıysa da filo henüz İsrail hava sahasındayken geri çağrıldı. Gerçek Scud'lar Irak'ın birkaç yıl önce 900 tanesini satın aldığı eski model ve hantal Sovyet füzeleriydi. Menzili 300 kilometreden azdı ve 500 kiloya yakın bir savaş başlığı taşıyordu. Yöneltilme sistemi yoktu ve o haliyle tam menzilde hedefin yarım mil çevresinde herhangi bir yere düşebilirdi. Irak açısından bu tümüyle işe yaramaz bir alışveriş olmuştu. Füzeler İran-Irak savaşında Tahran'a erişemezlerdi ve Irak'ın batı sınırının en ucundan atılsa bile İsrail'e erişmeleri olanaksızdı. Ancak Iraklılar Alman teknik yardımıyla Scud'ları değiştirmişlerdi. 3 Scud'u kesip 2 yeni roket yaratmışlardı ve bu yeni El Hüseyin roketleri de aslında bir rezaletti. Iraklılar füzeye yedek yakıt tankları ekleyerek menzilini Tahran ve İsrail'i vuracak kadar uzatmışlardı. Ancak savaş başlığının taşıma kapasitesi 80 kiloya düşmüştü. Zaten yanlış olan yöneltme sistemi şimdi berbattı. Bunlardan İsrail'e atılan ikisi Tel Aviv'i ıskalamakla kalmayıp Ürdün'e düşmüşlerdi. Ancak bir terör silahı olarak yararlı sayılabilirdi. İsrail'e düşen El Hüseyinlerin toplam savaş başlığı ağırlığı, Irak'a atılan bir tonluk bombaların birinden bile az olmasına rağmen İsrail halkını neredeyse paniğe düşürmüştü. Amerika buna 3 şekilde karşılık verdi. 1000 müttefik uçağı Irak üzerindeki görevlerinden ayrılıp sabit ve seyyar füze rampalarını bulup vurmakla görevlendirildi. Amerikan Patriot füzeleri birkaç saat içinde gelen füzeleri havada vurmak için İsrail'e gönderildi ve bununla İsrail'in savaş dışı kalmasına ikna edilmesi amaçlandı. SAS ve daha sonra Amerikan Yeşil Berelileri seyyar füze rampalarını bulmak ve onları ya kendi Milan füzeleriyle vurmak ya da telsizli hava kuvvetlerini çağırmak üzere Irak'ın batı çöllerine gönderildi. Patriotların fazla başarılı olmamaları füzelerin hatası değildi. Raytheon firması Patriot'u uçaklara müdahale için tasarlamıştı ve bunlar yeni rolleri için bir değişime uğratıldılar. Yaklaşan bir savaş başlığını vurmaktaki başarısızlıkları açıklanmış değildir. Bir de şu vardı, Iraklılar Scud'u El Hüseyin'e çevirirken menzilini arttırdıkları zaman yükseltisini de arttırmış oluyorlardı. Yeni roket parabolik uçuşu sırasında atmosfere girerken akkor haline geliyor ve parçalanıyordu. Ve böylece İsrail'e düşen tam bir roket değil, düşen bir çöp tenekesi oluyordu. Patriot görevini yaparak yükseliyor ama karşısında bir tek değil bir düzine maden parçası buluyordu ve küçük beyninin emirlerine uyarak bunun en büyük parçasına yöneliyordu. Bu da genelde kontrolsüz bir halde düşmekte olan boş yakıt deposu oluyordu. Çok daha küçük olan savaş başlığı düşmeye devam ediyordu. Bunlardan çoğu da patlamıyordu ve İsrail binalarına verilen zararın çoğu çarpma şiddetinden kaynaklanmaktaydı. Sözde Scud'lar psikolojik bir terörse Patriot da psikolojik bir kurtarıcıydı. Ancak psikoloji de çözümün bir parçası olduğundan işe yarıyordu. Diğer bir karşılık da Amerika ile İsrail arasındaki 3 bölümlü gizli anlaşmaydı. Bunlardan biri bedava olan Patriot katkısıydı. İkincisi 1994'te hazır olduğunda verilecek olan çok daha gelişmiş Arrow füzeleriydi. Üçüncüsü de müttefik uçaklarının yerle bir edeceği hedeflerden 100 kadarını İsrail'in seçme hakkıydı. Seçimler çoğunlukla Batı Irak'ta olup İsrail'i etkileyen yollar, köprüler, havaalanları gibi İsrail'e dönük olanlar arasından seçildi. Coğrafi yerleri açısından bunların hiçbirinin Kuveyt'in kurtarılmasıyla bir ilgisi yoktu. Amerikan ve İngiliz hava kuvvetlerine Scud avlamakla görevlendirilen uçakları sayısız isabet kaydettiklerini söylemişlerse de bu SİHA tarafından hemen kuşkuyla karşılanmış ve General Chuck Horner ile General Schwarzkopf'u çok kızdırmıştır. Washington savaştan 2 yıl sonra hava kuvvetlerinin bir tek seyyar Scud rampasını bile ima etmediği iddiasını resmen reddetmiştir. Ancak gerçek şu ki pilotlar büyük bir ölçüde kamuflaj kurbanı olmuşlardır. Irak'ın güneyi bir bilardo masası kadar düzlükse de kuzeybatı çölleri dağlık tepeliktir. Ayrıca binlerce vadi ve yarla bezenmiştir. Mike Martin de Bağdat'a girmek için bu yolu kullanmıştı. Bağdat füze atışına başlamadan çok sayıda sahte Scud rampası hazırlamış ve bunları gerçekleriyle birlikte tüm arazide kamufle etmişti. Yaptıkları şey geceleri eski bir kamyona yüklenmiş olan bu madeni tüpleri ortaya çıkarmak, şafak sökerken tüpün içindeki petrol ve üst tüpüyü ateşlemekti. Çok yükseklerde olan AVAX sensörleri ısı kaynağını saptayınca uçaklar o noktayı bombalarlar ve bir rampayı imha ettiklerini bildirirlerdi. Ancak SAS üyelerinin böyle aldatılması olanaksızdı. Bunlar bir avuç insan olmalarına rağmen Land Rover'ları ve motosikletleriyle Batı çölüne dağılmışlar, yakıcı gündüzleri ve dondurucu geceleri gizlenip gözlemişlerdi. 200 metre öteden hangi rampanın gerçek, hangisinin sahte olduğunu görebilirlerdi. Roket atarlar hava gözlemlerinden kurtulmak için saklandıkları yerden çıkarken, kayalıklar arasındaki sessiz insanlar bunları dürbünleriyle izlerlerdi. Ve çevrede fazla Iraklı varsa koordinatları telsizle bildirirlerdi. Eğer fırsat bulabilirlerse de kendi Milan tank savar roketlerini kullanırlardı. Çok geçmeden çölün ortasında kuzeyden güneye inen gözle görünmeyen bir hat olduğu anlaşıldı. Bu hattın batısında olan Irak roketleri İsrail'i vurabiliyordu. Doğusundakiler ise menzil dışıydı. Şimdi iş Irak rampa mürettebatını hattın batısına geçmeye cesaret ettirmemek, doğusundan ateş edip amirlerine yalan söylemekti. Bu 8 gün sürdü. Ondan sonra da İsrail'e roket saldırısı durdu. Bir daha da hiç başlamadı. Burada SAS'tan 4 kişi kaybedildi ama bunlar milyarlarca dolarlık teknolojinin aldandığı yerde görevlerini başarmışlardı. Hava savaşının 4. günü 20 Ocak'ta El Harts'taki 336. filo Batı çöllerine gönderilmemiş olan birliklerden biriydi. Onların o günkü görevi Bağdat'ın kuzeybatısındaki büyük SAM füze rampasıydı. SAM'lar 2 büyük radar çanağı tarafından kontrol edilmekteydi. General Horner'ın planındaki hava saldırıları şimdi kuzeye doğru ilerlemekteydi. Güney Bağdat'tan geçen yatay çizginin güneyinde kalan tüm füze üsleri ve radar çanakları artık hemen hemen temizlendiği için şimdi sıra başkentin doğu, batı ve kuzey hava sahasını temizlemeye gelmişti. 20 Ocak filonun 24 kartalı ile birden fazla görevin yerine getirileceği bir gün olacaktı. Filo komutanı Yarbay Steve Turner füze üssü için 12 uçaklık bir grup ayırmıştı. Bu boyda bir kartal filosuna goril adı verilmekteydi. Gorilin 12 uçağının 4'ünde radar çanağının kızılötesi ışınlarına kilitlenen HARM füzeleri vardı. Diğer 8'inde ise GBT-10 olarak bilinen paslanmaz çelik gövdeli ikişer tane lazer yönetimli bombalar bulunuyordu. Radarlar devre dışı ve füzeler kör kalınca bunlar harmları izleyerek füze bataryalarını havaya uçuracaklardı. O gün hiçbir aksilik olmayacak gibi başlamıştı. 12 kartal dörderlik 3 grup halinde havalandılar ve 8000 metreye çıktılar. Gökyüzü masmaviydi. Altlarında çöl çıplak gözle görülüyordu. Hedef hava raporuna göre Suudi Arabistan'da olduğundan daha sert bir rüzgar varsa da bir hedefi birkaç saniye içinde gözlerden silen o ani kum fırtınalarından söz edilmemişti. 12 kartal sınırın güneyinde tankerlerden yakıt ikmali yaptıktan sonra Irak'a doğru yollarına devam ettiler. Körfez üzerinde bir AWACS kendilerine önlerinde herhangi bir hava çatışması olmadığını bildirdi. Füze üssü oradaydı ancak radarları çalışmıyordu. Oraya vardıklarında radar çanakları çalışmadıkları takdirde gelen uçakları SAM'larını yöneltmek için hemen devreye girmemelilerdi. Radarlar devreye girince de HARM'ları taşıyan 4 kartal hedefe hemen kilitlenecek ve hava kuvvetleri değişine göre günlerini berbat edecekti. Ancak Iraklı komutan ya korkaktı ya da çok akıllıydı. Radarlar canlanmamışlardı. İlk 4 kartal radarları devreye girmeleri için kışkırtmak üzere dalış yaptılar. Ancak radarlar kapalı kaldı. Radarlar saf dışı edilmeden bombardıman uçaklarının girmesi budalalık olurdu. Onlar yoldayken birden devreye girerlerse kartalların SAM'lardan kurtulmaları imkansızdı. Hedef üzerinde 20 dakika geçirdikten sonra saldırı iptal edildi ve goril uçakları ikinci hedeflerine yöneldiler. Don Walker arkasındaki Tim Nathanson'la kısa bir konuşma yaptı. Günün ikinci hedefi Samarra'nın güneyinde sabit bir Scud rampasıydı. Ve burası bilinen bir zehirli gaz tesisi olduğu için zaten başka bombardıman uçakları tarafından da ziyaret edilmekteydi. Walker sabit Scud rampası üzerine gelince hedefi daha iyi belirlemek için alçaldı. Ancak altında ani bir kum fırtınası görünce iyice keyfi kaçtı. Lazer yönetimli bombaları uçaktan aşağı uzanan ışını izledikleri sürece hedefi kaçırmazlardı. Ancak yöneltici ışını açmak için de hedefini görmesi gerekirdi. Yakıtı da azalmakta olan Walker o hedeften de döndü. Bir sabah 2 düş kırıklığı çok fazlaydı doğrusu. Uçağın bombaları dolu olarak yere inmekten nefret ederdi ama yapacak hiçbir şey yoktu. 3 dakika sonra altında çok büyük bir sanayi tesisi gördü. Bu da ne diye sordu Tim'e. Tarmiye denilen bir yer. Çok büyük. Öyle. İki adam bilmiyorlardı ama tarmiye sanayi kompleksinde 381 bina vardı ve 10 mile 10 millik bir alanı kaplıyordu. Listede var mı?
Yok.
Ben yine de alçalıyorum. Walker Kartal'ı 3000 metreye indirdi. Sanayi tesisi çok büyüktü. Tam ortasında kapalı bir spor alanı boyunda bir bina vardı. Gidiyorum. Don, hedef değil orası. Walker 2500 metreye alçalıp lazer yöneltme sistemini çalıştırdı. Büyük fabrikayı tam ilerisine ve altına aldı. Gösterge sıfıra indiği anda bombalarını bıraktı. Bombaların ikisi de fabrika çatısının altından girip patladılar. Don Walker onların patladığını görünce kartalın burnunu doğrulttu ve yeniden 8000 metreye çıktı. Havada yakıt ikmali yaptıkları bir saat sonra El Harz'a dönmüşlerdi. Walker uçağın burnunu düzeltmeden iki patlamanın parıltısını, yükselen büyük duman sütununu ve ardından kalkan toz bulutunu görmüştü. Görmediği şey iki bombanın çatının büyük bir kısmını bir yelken gibi havaya kaldırmış olduğuydu. Yine görmediği bir başka şey de Scud rampasını örten kum fırtınasının fabrikanın çatısını bir konserve tenekesi gibi sıyırıp geriye attığıydı. Üste bütün pilotlar gibi Don Walker da tüm ayrıntılar hakkında sıkı bir şekilde sorguya çekildi. Sorgu ekibinin başında Filo İstihbarat Subayı Beth Kroger vardı. Goril'in başarılı olduğunu kimse iddia edemezdi ama biri dışında bütün pilotlar ikinci hedeflerini bombalamıştı. Sadece biri rastgele bir hedef seçmiş bulunuyordu. Beth Kroger, neden yaptın bunu diye sordu. Çok büyüktü ve önemli görünüyordu. Görev emrinde bile değildi diye söylendi kadın. Walker'ın seçtiği hedefi, koordinatlarını, verdiği hasar raporunu not etti. Rapor Riyad'da Suudi Hava Kuvvetleri karargahının altındaki bodrumda bulunan taktik hava kontrol merkezine gönderilecekti. Kadın binbaşı eğer bu bir su şişeleme ya da bebek maması fabrikası çıkarsa canına okurlar dedi. Beth, kızınca bayağı güzelleşiyorsun diye alay etti Walker. Beth Kroger iyi bir subaydı. Flört yapmak için albay ve daha yukarısını seçerdi. Üstteki üçü de evli olduklarından El Harz giderek sıkıntılı bir yer oluyordu. Walker içini çekerek dinlenmek için yatmaya gitti. Kadın haklıydı. Eğer dünyanın en büyük yetim evlerini yerle bir etmişse, General Horner yüzbaşı demirlerini kendi eliyle sökerdi. Ancak Don Walker'a o sabah nereyi vurduğunu hiç söylemediler ve vurduğu yer yetimler evi değildi. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 301.